Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Surlan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Evet.
Bu akşam da çok değerli bir konumuz var. Ona geçmeden önce sosyal medyadaki hesaplarımızı hatırlatırız. Erkam'da Hasbihal etiketine.
Veya Hasbihal Erkam Twitter adresimize veya Erkam Radyo'nun hesaplarından bizlere ulaşabilir, programımızla ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazabilir, bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve konuğumuzu
anons edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Aşkın Yıldız bizlerle birlikte. Evet. Sinemacı ve müzisyen, kimliğiyle tanıyoruz kendisini yıllardır.
Aynı zamanda yöneticilik de yapıyor.
Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi'nin çeşitli kurumlarında idarecilik yapıyor. Şu anda da Balaban Tekkesi'ndesiniz değil mi abi?
Eyvallah. Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Hoş geldiniz aşkına tekrar.
Hoş bulduk. Sağ olun. Program hayırlara vesile olur inşallah. Güzel çalışmalarınızdan bir tanesi de bu olur inşallah. Niyetimiz o. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Ben 2008 yılında Erciyes Üniversitesi'nden mezun oldum. Radyo, sinema, televizyon asıl alanım. Daha da özelinde sinema. Sinema sektöründe de uzun bir süre çalıştıktan sonra Mevla nasip etti. Üsküdar Belediyesi'nde bir gençlik merkezi açılacaktı ve gençlik merkezi çalışmaları yapılacaktı. Burada özellikle gençlik merkezinin kültür ve sanatla alakalı kısmıyla ilgilenmek üzere ben orada başladık. Halihazırda çalışma devam ediyor. Aşağı yukarı 2010 gibi biz orayı açtık. Yıl oldu 2017 inşallah oluyor. Halihazırda aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Çok şükür orada tabii bizim bir gayemiz vardı. Bizi oraya çağıranların da bir gayesi vardı. Burada gençlik çalışması yapılsın. Gençlikle ilgili bir nümayiş oluşsun. Ve gençliğe ilgilenecekleri, fırsat elde edebilecekleri ve kendilerini donatabilecekleri alanlar açmak isteniyordu. Tabii biz bu parantezde işte oraya sinema, müzik, tiyatro, işte el sanatları, klasik sanatlar vesaire, fotoğraf gibi. Aynı zamanda bunun yanında işte edebiyat, felsefe, tarih gibi böyle eğitim alanlarında diyebileceğimiz okumalar sunabilecek bir ortam oluşturduk. Meyvesini de çok çabuk aldık aslında. Orası çok güzel bir şekilde bence... İlk örneği de yok yani belediyeler anlamında bir örneği de yok.
Evet.
Bu anlamda da örnek de oldu, başarıya da ulaştı. Hatta o dönem Sayın Cumhurbaşkanımızın yani o zaman başbakandı kendisi elinden ödül de almış bir yerdir yani.
Evet, yılın projesi olarak.
Güzel bir
hatta
proje olmuştu.
Aşkın evet. Abiyle de Aşkın Hocam'la tanışıklığımız o yıllara dayanıyor. 2010 yılları değil mi? 2011.
Tabii değerli vardı. Eğitmenlere ihtiyacımız vardı o zaman.
Biz tabii orada bir müzik kulübü gibi bir şey kurmuştuk değil mi o yıllarda?
Evet.
İşte bir araya geliyorduk, bir şeyler çalıyorduk falan. Ondan sonra burada atölyeler açılacak falan dendi. Aşkın Hoca dedi ki, Yusuf gel burada gitar dersi ver dedi. Ben dedim ki...
Atölyelerden önce miydi bizim gençlik orkestrası?
Tabii önceydi.
Biz beraber evet. Gençlik orkestrasına tanıştık.
Önceydi o. Değil mi?
Orkestra çok sonra hocam.
Yok, bizim ilk kurduğumuz Alper Bey'in başında bulunduğu.
Yani o yıllar işte benzer atölyeler vardı gibiydi. Evet. Yani bir beraber gibi o yıllardaydı. Neyse işte o yıllarda işte Aşkın Hocam dedi ki Yusuf Hoca gel burada gitar dersi ver dedim. Ben dedim hocam yani okuyoruz ediyoruz nasıl vereceğiz yani yapabilir miyiz bu işi dedim. Yani yaparsın dedi. Öyle başladık o gazla. 5 senedir devam ediyoruz.
Elhamdülillah yapamayacağımız bir şey yok yani. Özellikle evet. Kültür ve sanat alanında.
Evet.
Ben yani Müslümanların bizim... Nasıl söyleyeyim, bizim camiamızdaki insanların, bizim böyle bir iki isimle beraber ulaşabileceğimiz insanların mutlaka kültür ve sanat alanını boş bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun şeyle de nasıl söyleyeyim, yani bunun siyasi boyutu da olabilir, bunun yönetim boyutu da olabilir. Mutlaka buralarda olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu alanlar boş bırakılmaya gelmeyen alanlar. Boş bırakıldığı zaman sahipleri çok oluyor. Onun için hani tabii siz latif ettiniz. Hani bir gaz verdi gibisinden ama aslında mesele o değildi. Mesele bu ders verilecekti. Ama bu dersi bizim orada bulunma amacımız oydu zaten. Bu ders bende böyle ney, gitar, bağlama, tiyatro, fotoğraf. Yani bunların her birisi sinema ki sinema okudum yani. Şu an hali hazırda bununla alakalı çalışmalarım devam ediyor ama tek bir esprisi ve tek bir amacı var. Yani hakikate giden yolda bizim için bir araçtan başka bir şey değildir. Evet. Bu araçla ben hakikati yakalayabiliyorsam, o ışığa yetişebiliyorsam ya da o ışığı görebiliyorsam, bir ışık hüzmesi kendime alabiliyorsam, bütün esprisi bence bu işlerin bu. Ve biz de o anlamda yani gitar ya da müzik dediğimiz zaman da sizlerin orada olmasının en önce sebebi buydu. Yani ilk öncelikli esprisi buydu. İnşallah bu alanlarda hep olacak arkadaşlarımız ki zaten inan bana çok başarılı. Çok başarılılar. Şu anlamda çok başarılılar. Müziği üretebilme adına başarılılar. Teknik olarak tartışması başka bir konu. Teknik başarı bu ayrı bir konu. Ayrı belki elde edilecek, belki gidilecek mesafeler var bu konuda ama müziğin içerisini doyurmak anlamında bizim arkadaşlarımız çok başarılı. Aynı zamanda müziği ve buna benzer sanatları öğretme anlamında da çok başarılılar.
Evet.
Çünkü bizim yani dayandırırsak aslında Peygamber Efendimiz'e kadar gider bu. Öğretmenliği meslek olarak almak, hani bir şey var ya, böyle bir klişe bir laf,
evet,
var ya, her Türk asker doğar diye bir, evet, şey var ya hani. Ya aynı zamanda yani her Müslüman öğretmen doğar. Çünkü, evet, öğrendiği şeyi öğretebilmek yani durumundayız. O anlamda ben o zamanki çalışmaların hala devam ettiğini görüyorum. Ve bunun hatta genişlediğini, yayıldığını görüyorum. Farklı belediyelerde, farklı kültür merkezlerinde ya da farklı camialarda artık arkadaşlarımız tiyatro öğretiyor. İşte müzik öğretiyor. Sinema öğretiyor. Sinema film okumaları yapıp ve bunun nasıl yapılacağıyla alakalı kafa patlatıp, kafa yorup bunların artık çalışmalarını öğretiyorlar ve çok genç kardeşlerimiz mesela bugün kısa filmler çekiyorlar.
Aşkın Hocam, nacizane 2007 yılında İsmekler'de başlamıştım. O dönem açılan bir kurs vardı. Ne eğitmenliği kursu. Aslında sıfırdan başlayanlara öyle bir kurs açtılar. Ne eğitmenliği. Yani neyi çok eğitebilecek güzel pozisyona kadar gelecek arkadaşları aldılar o kursa. Şükürler olsun. Şu anda Üsküdar Belediyesi kurumlarında ders veriyoruz. Ve biz de aslında bütün öğrencilerimize anlattığımız, sizlerin de anlattığı bu minvalde. Yani, evet, herkes bildiği kadarını anlatabilecek pozisyona gelecek. Amacımız, hedefimiz,
evet,
bu.
Evet, aynen öyle. Ben bu konuda tabii mütevazi olmak Müslümanların özelliklerinden birisidir. Tevazu sahibi olmaları öyledir. Ama tevazu sahibi olmayla işte farklı durumları birbirine karıştırmamak lazım. Ben yapamamla tevazu aynı şey değil. Evet. Varsa bir üstad, ona yaptırırız, ondan isteriz, ondan rica ederiz ama öyle bir durum yoksa biz zaten bu işlere talip olmak durumundayız. Bizim mesela o zamanki, eğer biz bunu bir başarı olarak göreceksek, o zamanki başarının doğuş sebebi işte bu şeydir, bu girişimdir, bu cesarettir yani. Biz bunu yapabiliriz arkadaş ki çok sevdiğim bir abim, Allah rahmet eylesin, rahmetli oldu. Amin. Bana şöyle bir şey söylemişti. Sinema ile alakalı. Eğer yani hatırladığım kadarıyla tam olarak cümle şöyleydi. Müslümansan 1-0 öndesin. Hiçbir sıkıntı yok. Biz herkesten daha iyisini yapabiliriz diye söylemişti.
Bu özgüvene sahip olmak
tabii
lazım.
Bu yani. Çünkü Müslüman'da bu özgüven olmak durumunda. Ama tabii ki bunu hamasi bir şey olarak görmemek lazım. Bilgiyle ve tecrübeyle bunu beslemek, lazım, büyütmek lazım tabii ki. Ama bizim yıllardır ne çekiyorsak, ben ona inanıyorum, işte sanattan, güzel sanattan ya da işte kültürden vesaire bu tarz konulardan işte bizim arkadaşlarımız ya da Müslümanlar genel olarak anlamazlar. Ama mevzusunu öyle, bizim kabul etmemizde bütün sıkıntı. Sıkıntı bütün yani sıkıntı aslında burada. Onun için Üsküdar Gençlik Merkezi bence bu anlamda birçok insana yardımcı olmuştur yani.
Evet.
Eyvallah. Evet Aşkın abi, birçok konudan bahsedeceğiz bugün. Biraz sinemadan giriş yapabiliriz. Hatta yaptık hafiften ama. Sinema ve medeniyet üzerine de çalışmalarınız var.
Hatta bir kitap çalışması var galiba.
Evet, aslında bir kitap çalışması var ama onun öncesinde sinema ile ilgili bir şey söylemek gerekirse. Sinema benim gördüğüm kadarıyla, yani bu inkar edilemez bir şey. Birçok sanat dalını bir arada barındıran sanat üstü bir hani sanat kelimesi tartışılıyor hali hazırda. Hani endüstri ya da fabrikasyon bir iş olarak da görülüyor ama gene biz sanat kelimesini kullanırsak hem bir sanat dalı hem de birçok sanat dalının da üstünde bir sanat dalı.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani
hepsini bir araya getiriyor.
Hepsini bir arada barındırıyor. Çünkü yani müzikle anlatabileceğimiz, ifade edebileceğimiz, işte uyandıracağımız hisler o kadar çok, o kadar güzel ki. Tiyatroyla öyle, ne bileyim resimle öyle. Hani ama sinemanın güzelliği, sinemanın daha doğrusu başarısı hem müziği, hem sesi, hem görüntüyü bir arada barındırıp ve buna dair, hayata dair ne varsa onu anlatma çabasına girmek. Bu çaba arkadaşlar, yani aşağı yukarı 120 yıllık bir tarihi var. Çok genç bir sanat diyelim. Çok genç bir sanat. 120 yıllık bir tarihi var ama milyonlarca yıllık yürüyüşü olan insanın hikayesini anlatmaya yelteniyor. Ve bunu şu ana kadar yapabildiği, gösterebildiği ölçüde de gördüğümüz kadarıyla en iyi yapan sanat da sinema. Tabii sinema bu kadar başarılıyken buna çok böyle masum bir şey gibi de bakmak olmuyor.
Aynı zamanda bir propaganda aracı.
Tabii zaten. Çok önemli bir propaganda aracı aynı şekilde. Yani film çekmek çok masum bir iş değil yönetmen olarak, yapımcı olarak. Örneğin sektör olarak, Hollywood olarak diyelim mesela. Çok masum bir iş değil. Bunu masum olarak göremiyoruz. Aynı şekilde filmi izlemek de çok masum bir iş değil. Yani hani bir oyuncakla ilgilenmek gibi falan değil ya da bir vakit geçirmek gibi değil. Vakit geçiriyorsunuz ama vakit geçirirken o perdenin arkasında bir şeyler var sizi bekleyen. Sizinle hemhal olan, sizin işte aklınıza, beyninize, hayatınıza yerleşmeye çalışan bazı şeyler var. Sinemanın işte bu burada artık hani o hissiyatları işte manipülasyon devreye giriyor mesela. Dediğiniz gibi aynı zamanda çok önemli bir propaganda aracı. Dolayısıyla bu kitap mevzusu da aslında buralardan yola çıkarak gelen bir şey. Şunu söylemek lazım. Evet, sinema bir güçlü bir araç, güçlü bir şey. Yani milyon dolarlar harcanarak bir film yapılıyor ve onun belki 3-5 misli daha fazla, belki de çok daha fazla gelirler elde ediliyor. Yani maddi olarak böyle bir şey. Ama bizim ilgilenmemiz gereken tarafı, izleyici olarak en azından, bu kadar para ne için harcanıyor? Burayı sormak gerekiyor. Bir film yapıldı. 3 milyon dolar, 5 milyon dolar, 10 milyon dolar. Bunu sadece gülmek, eğlenmek için mi harcadı insanlar? İşte bizim burada bazı işte kilit sorularımız var. Yani özellikle işte bazı ne var? Alt metin okuması diyebileceğimiz bir şey var değil mi? Mesela bunu bilmek gerekiyor, bunu yapmak gerekiyor. Yani aslında son zamanlarda herkesin kullandığı bir tabirdir. Aslında artık filmi izlemek değil, filmi okumaktan bahsediyoruz değil mi? Dolayısıyla buralardan yola çıkarak bir çalışma bu kitap mevzusu. Yine
yani bir filmi izliyoruz biz mesela, sözünüzü böldüm ama.
Estağfurullah.
O filmi gülüp eğleniyoruz belki veya üzülüyoruz. Öylece geçiyoruz ama alt tarafta bizde böyle bilinçaltımızda bir şeyler bırakıyor.
Aslında yıllardır güldüğümüz filmler, evet, bunların arasına koyabilir miyiz hocam? Yani
çok rahat,
Yeşilçam'ın ürün diye ortaya koyduğu onlarca, belki yüzlerce film var değil mi? Ama birçok değerle dalga geçiyor. Seneler sonra biz bunu okuyarak, yani filmleri okuyarak, evet, izleyerek değil,
aynı
okuyarak.
Aynı şekilde işte Hollywood filmlerinde de mesela tam böyle bir yerde böyle Amerikan bayrağı dalgalanıyor falan, geçiyor orada falan. Ama orada işte altyapıda işte güçlü bir Amerika, işte mazlumlara yardım ediyor güya. İşte Amerika mesela bir Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir film vardı. Yani filmi izleseniz hani Amerikalılar Almanya'ya gitmiş, Almanlar da Amerikalıları katletmiş. Yani öyle bir hava var yani. Evet. Sanki Amerikalıları acıyorsun.
Tabii.
Ama 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın
Almanya'ya. Sinemada Amerika parantezi çok, evet, önemli bir şey. Sinemanın ilk doğduğu yıllarda yani 1895 yılında Lumière kardeşlerin o Fransa'da, Paris'te ilk film gösterimi yaptığı şey, film bile denmez ona. Yani bugün mesela YouTube'da vesaire değişik kanallarda var. Açıp izleyin.
Fotoğrafları değil mi?
Hayır. Çok kısa bir video. Yani trenin gara yanaşması. Bir trenin gara yanaşmasını çekmişler ve çok ilginçtir. Orada izleyiciler trenin üstlerine geleceğini zannederek korkuyla, panikle bir kargaşaya yol açıyorlar. Çünkü ilk sinema şey değil. Yani bizim bugünkü anladığımız anlamda hani nasıl söyleyeyim,
üç boyutlu gözlüğe falan yok.
Hayır, bir algısı yok. Mesela o iyi bir örnek aslında. Evet. İlk üç boyutlu gözlükle ilk kez film izleyen bir kişi nasıl tepkiler veriyorsa, onun kat ve kat daha fazlasını düşünün. Koskoca bir tren üstümüze geliyor. Çünkü perdeyi görmemişler. Fotoğrafı biliyor insanlar ama fotoğrafın tekrar hareket ettirilmesini bilmiyorlar. Zaten duyuru o. Fotoğraf an fotoğrafa dönüştürülüyor ve fotoğraf tekrar hareket ettiriliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu video, yani bugün bildiğimiz video, o zaman ilk korku filmi bile sayılır yani bu. İlk gerilim filmi bile sayılır yani bu anlamda.
En kısa tabii, gerilim filmi.
Tabii bugün anladığımız sinema anlamında değil bu. 1895'ten şu zamana kadar aşağı yukarı işte 120 yıllık bir süreç geçti ve kesinlikle o videodan çok çok çok çok büyük yerlere geldi sinema. Ve hali hazırda gideceği yolu var.
Şey diyor değil mi hocam, teknolojide ilk bilgisayar mesela 1945 yılında ENIAC bir oda evet, boyunca bir bilgisayar oda. Ve sadece 4 işlem yapabildiği söyleniliyor. Değil mi? Aslında bir hesap, tabii. Kocaman bir hesap makinesi yani. Günümüzde şu anda hocam cebimize taşıyoruz yani.
Aynen öyle. Yani ilk mesela fotoğraf makinesinin icadında ilk fotoğrafın, yani fotoğrafın çekilebilmesi için 10 saat 12 saat hatta daha fazla bir pozlama süresi, fotoğraf çektirecek olan kişinin o kadar beklemesi gerekiyor mesela. Şimdi fotoğraf makinesi tak tak tak tak her basışta fotoğraf çekiyor yani. Dolayısıyla işte teknoloji müthiş bir hızla ilerliyor. Tabii bunun da belli bir etkisi, belli bir şeyi var ama asıl önemli olan meselenin öz olarak, içerik olarak gelişmesi. Teknoloji zaten ayrı bir kulvarda gelişiyor. O zaten ayrı bir şey ama insanın bunu kullanma mahareti onun içerisine koyduğu şeylerle alakalı olan bir şey. Tabii herkes bunu kendisine göre nasıl söyleyeyim kullanıyor. Mesela en son Hazreti Muhammed Allah'ın elçisi diye bir film çekti, Mecid Mecidi. Onun güzel bir sözü vardı. Kamerayı onlar bulmuş olabilirler ama içeriği benimdir diye özellikle söylediği bir şey var. Bu çok önemli bir şey. İşte Müslümanların sinemaya yaklaşabilecekleri yer, alan ya da işte yol bu. Yani işte bu icat bizi ilgilendirmez. Bunu yani hani zinhar haramdır falan diyerekten hani böyle kestirip atmak bize bir şey kazandırmıyor.
Evet, en kolay yol oluyor.
Yani, bir söz daha vardı sanki Mecidi'nin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşasaydı
evet.
Sinemayı belki de tebliğ aracı olarak kullanabilirdi.
Aynı konuşmada onu da kullandı. Ben hatta o konuşmayı yani canlı dinledim. Yani birebir İstanbul'a geldiği bir şeyde programda sözü öyle başladı zaten. Yani eğer Peygamber Efendimiz bugün yaşıyor olsaydı sinemayı bir tebliğ aracı olarak kullanırdı diyor. Ama tabii bunu yani hocalarımız, büyüklerimiz, alimlerimiz tabii bu konunun bu tarafını tartışabilirler. Yani evet. Bu bir yorum. Yani buna takılmak çok doğru bir şey değil. Kullanırdı ya da kullanmazdı. Bu ayrı bir konu. Ama şunu söylemeye çalışıyor. Ben bunun için kullanıyorum. Ben sinemaya bunun için bakıyorum. Ve ikinci olarak şunu söylemeye çalışıyor. Sinema buna çok uygun bir şey. Sinema evet, çünkü buna çok uygun bir araç.
Sinema toplumun en çok takip ettiği sanat dallarından bir tanesi. Belki en çok takip etti ve en çok iç içe oldu. Kendini buldu.
Asıl ana sebep ilk evet. Başta senin söylediğin evet. O propaganda aracı diyorsun ya. İşte mesele aslında orada düğümleniyor.
Ve insanlar hani izlediğimiz görüntüyü kendimizle böyle özdeşleştirdiğimiz için birebir hani izlediğimiz görüntüyü genelde o şekilde bilinçsizce izlendiği zaman daha da kötü
yani, şey oluyor. Yani en basit örneğini evet. Ben şöyle söyleyebilirim. Çağrı filmini izleyip de hani duygulanmayan ya da işte Müslümanca hisler hissetmeyen ne kadar insan vardır? Veyahut da Çağrı filmini izleyip de namaza başlayan kaç tane insan vardır? Bunu bir düşünmek lazım aslında yani.
Ama hocam birazcık sanki emek de önemli. Yani mesela Çağrı'nın o Hicaz makamındaki müziğini yapabilmek için bestekarı 40 gün çölde beklemiş yani. 40 gün çölde yaşamış. O duygunun gelmesini beklemiş. Nameleri yazmış.
Evet.
Ve yani hakikaten bir emek söz konusu.
Evet.
Şimdi genellikle bu yeni filmle alakalı da belki biraz bahsedebiliriz. Gerçi geçen haftaki programda da biraz bahsettik ama tekrar gündemimize alabiliriz. Özellikle Çağrı'nın o duygusal yönünü ve o insana dokunan yönünü yakalayamamış deniliyor. Siz izlediniz mi filmi?
Ben filmi izledim. Hatta tabii bir yorumum da oldu. Bir yazı da yazdım onunla alakalı ama şöyle filmleri kıyaslamamak lazım. Evet. Çünkü Çağrı başka bir film, bu başka bir film. Doğru. Eğer Çağrı tadında bir film izleyeceğim, izlemeyi düşünüyorsanız zaten filme kafadan eksi not veriyorsunuz. Ama mesele o değil. Ama Mecidi'den daha beklenen başka şeyler olması lazımdı. Mecidi'nin mesela bildiğimiz 6-7 tane
evet,
filmi
Cennet'in
var.
Cennet'in Rengi falan.
Cennet'in Rengi, Cennet'in Çocukları, Serçelerin Şarkısı, işte Baran, Söğüt Ağacı gibi böyle filmler var. Ve bunların her birisi çok küçük böyle ayrıntı diyebileceğimiz konulardan yola çıkarak
çok sanatsal ve çok güzel
çok sanatsal, edebi ama hepsinden önemli. Küçücük bu şeylerden, konulardan. Kur'an-ı Kerim'e atıflarda bulunması, İslami mesajlarını verebilmesi, daha da üstüne çıkarak hani mesela sinema filmlerinde şey vardır. Şöyle bir şey vardır. Bir filmin ilk gördüğümüz hali vardır. 7 yaşındaki bir çocuk da 5 yaşındaki bir çocuk da gördüğü zaman anlayabileceği şeyler vardır. Senin ve benim ve o çocukların izlediği şeyle hiç yoruma bile gerek kalmadan izlediği ve anladığı şey vardır. İkincisi bir üst kata çıkarak orada alt metin okuması yapabileceğimiz, metaforları, göndermeleri ve bazı işte hareketleri yorumlayabileceğimiz ikinci anlamı arama durumu vardır. Bu biraz daha entelektüel bir boyuttur filmde izlerken. Mecidi bunu da aşıyor. Aslında bu buraya kadarı normal bir film sinema izleyicisi için yeterli. Yani hani bulmaca çözer gibi filmi izler ve işte bazı mesajları, bazı yorumları alır, onlara ulaşır ve rahatlar. Yani entelektüel bir çaba içerisine girmiştir çünkü. Ama sinema insanı işte orada da kandırıyor. O bulduğunu zannettirdiği şeyi aslında zaten saklamamıştı. Filmin aslında belli yerlerinde var. Onları zaten bulmasını istiyor. Ve çünkü izleyici sinemaya girdiği ve verdiği biletin parasının hakkının karşılığını o şekilde alıyor. Yani kendi zekasını da orada onaylıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mecidi biraz daha bunun üstüne çıkıyor ve işin... Selam olsun Enver Gülşen kardeşimiz, sinemanın hakikati, hakikatin sineması diye kitabı vardı, iki tane. Orada dört katmandan bahsediyor. Üçüncü katman olarak, son katman olarak da hakikat vurgusuna bir şey yapıyor, gönderme yapıyor. Yani Mecidi bunu başarabilmiş birisidir. Filmin ufak hareketlerinde, örneğin kamera hareketleriyle Tanrı kelimesini kullanacağım müsaadenizle. Tanrı katından bir izlenim veriyor mesela. Üst açıdan yaptığı çalışmayla, çekimle işte... Kul Allah katında nasıl görünüyor? Nasıl bir hal almış mesela onu gösteriyor. Örneğin Baran filminde işte aşkı tensel ya da cinsel bir şey olmaktan çıkartıp anlatabiliyor muyum? Böyle ilahi, manevi bir aşk haline getirebiliyor. Yani bir kara sevda öyküsüdür ama sonunda karşılığını alabildiği uğraşın, mücadelenin sonunda karşılığını alabildiği tek şey toprakta, çamurda bir ayak izi ve bir yağmur ve küçük bir tebessüm. Alabildiği tek şey bu. İşte buralarla hakikat katmanına ulaşıyor film. Aynı şekilde mesela yine buraya dönelim unutmazsam inşallah. Şimdi bizim özellikle camiamızdaki sinema severlerin çok sevdiği birisidir Tarkovski. Tarkovski filmlerinde bunlar çok vardır mesela bu tarz şeyler. Örneğin bir filminde kurumuş bir ağacı sulayan bir çocuk vardır mesela. Kurumuş bir ağacı niye sularsın ki? Yeşermeyeceği belli. Tekrar kök salmayacağı belli. Ama orada asıl önemli olan şey, hani biz çok kullanırız ya, çıkmadık candan,
ümit kesilmez.
Yani. Allah'tan ümit kesilmez. İşte bu iman meselesidir. Bu iman meselesidir. Yani orada bir iman var ki o ağacı suluyor. Yeşerecek bu. Ben sulayacağım, yeşerecek. Yine Tarkovski'nin Nostalji filminde, Deli Domenico vardır. O karakter çok önemlidir. Bu film yani Tarkovski'nin bu filmlerini izleyebilirlerse eğer dinleyicilerimiz çok güzel şeyler yakalayacaklar. Mesela Deli Domenico hareketlerine anlam veremediğimiz gerçekten deli diyebileceğimiz birisi. Ama özünde meselenin aslı o değil. Bizim deli diye film boyunca deli diye yaftaladığımız o Domenico en sonunda koca bir meydanda insanlara öğüt verirken gösteriliyor. Ve bu çok önemli bir şey. Yaptığı şey bir peygamberi duruş aslında. Yani bir peygamberin uyarması gibi çıkıp insanlara uyarılarda bulunuyor. Ve diyor bu nasıl bir dünya ki diyor ben bir deli olarak konuşuyorum. Siz o hakikati göremiyorsunuz. Meseleyi buraya getirip bağlıyor. Bunlar işte işin hakikat katmanına göndermeler. Mecidi bunları çok rahat başarabilmiş birisidir. Filmin kusuru ise bunları orada yapmamış olması. Evet. Yani bu kadar girizgahı bu film için bunun için yaptım.
Yani normalde diğer filmlerinde hakikate böyle her zaman bir kapı aralıyor.
Tabii
böyle
ki çok basit bakış konulardan yapıyor. Evet. Bu direkt hakikatin ana kaynaklarından bir tanesi. Peygamber Efendimiz daha çok daha büyük işler yapabilmesi beklenirken hiç onları yapmıyor olması. Artık bu bir tercih mi, yoksa 2 ve 3. filmler için bir hazırlık aşaması olduğu için bu kadar mı yapılabildi? Bunu bilmiyorum ama bir diğer kusur da benim gözümde şu, yani sürekli bir mucizeler üzerinden anlatma telaşı. Evet. Yani mucize yani bizim için zaten yani Resulullah'ın dünyaya gelmesi, bu tebliği bize duyurmuş olması başlı başına bir
Kur'an-ı
mucize.
Kerim başlı başına.
Tabii ki başlı başına bir mucize. Ama işte çocukluğuna dair, henüz daha peygamber olmadığı döneme dair olan bir film için belki bu da yani çok görmezden gelinebilir. Yani çok böyle takılmaya gerek yok ama yani İslam'ı da sadece mucizelere dayandıran bir anlayış aslında yani tehlikeli bir anlayış. Dolayısıyla Mecidi'nin buna düşmesi de şey. Diğerleri işte yok Şia'dır, yok işte kaynakları tartışılır, şu bu. Onlara ben çok girmiyorum, gerek de görmüyorum açıkçası. Evet. Ama en büyük sıkıntı aslında Çağrı tadında bir film beklemek. Hı hı. Şimdi Çağrı'da az önce Turgan söyledi. Yani öyle bir müzik bulamıyoruz şeyde, bu filmde. Tabii, çok evet, güzel İran müzikleri var ama kulakta kalıcı, akılda kalıcı. Benim aklımda kalmadı o müzik. Ki müzikle de ilgilenen birisiyim az çok. Evet. O benim aklımda kalmadı. Çağrı'da hatırlıyorsanız Anthony Quinn Hazreti Hamza'yı oynamıştı. Evet. Herkes için bir özdeşleşme sebebiydi. Herkes Hazreti Hamza gibiydi filmi izlerken. Ama burada herkes Ebu Talip gibi olamadı mesela. Yani onun dilinden anlatıldı, onun bakışından anlatıldı. Dolayısıyla hani bu tarz eksikler olduğu için aslında film biraz eksi puan oldu. Ama klasik bir yapıt olarak, bir Hollywood yapıtı olarak baktığında başarıyı teslim etmek gerekir. O kadar da değil yani.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Güzel, farklı bir yorum oldu.
Müziğe de değinmişken müzik arası verelim mi tam böyle?
Evet, kıymetli Aşkın Hocam aynı zamanda Gençlik Merkezi'nde bağlama derslerine devam ediyor. Birçok kurumda, Ümraniye Belediyesi'nde kurumlarında bağlama dersi veriyor.
Eyvallah, nacizane diyelim.
Biraz müzikten de bahsederiz belki ama ondan önce bir bestenizi mi çalsak, nasıl olur?
Siz nasıl isterseniz ama benim bestem mi olsun yoksa bilinen sizden olan bir şey olsa daha mı iyi olur
sizden
sanki?
Sizden bir tane çalalım, sonra belki sonlara doğru bir tane de bilinen bir şey yaparız. Sonra da Ezgi'den sonra biraz müzik üzerine ve Balaban Tekkesi'nin de şu anda hali hazırda idareciliğini yapmaktasınız.
Yine bununla ilgili kitap var gündemde olan Aşkın Hocamızın, ondan da biraz bahsederiz.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programında şimdi güzel bir ezgiyle devam ediyoruz. İnşallah bu bahsettiklerimizden birazdan tekrar konuşacağız.
Özgür günler doğar. çıkacağız şafaklara. Secde secde ayet ayet, kararlıyız direnişe. Bulsun bizi de şehadet, bizi de bulsun şehadet. Doğacağız şafaklara. Secde secde ayet ayet, kararlıyız direnişe. Bizi de bulsun şehadet, bizi de bulsun şehadet. Çekilmez geri ayağım, sana gelen beni bulsa. Çekilmez geri ayağım, sana gelen beni bulsa. Doğacağız şafaklara. Secde secde ayet ayet, kararlıyız direnişe. Bulsun bizi de şehadet, bizi de bulsun şehadet. Doğacağız şafaklara. Secde secde ayet ayet, kararlıyız direnişe. Bizi de bulsun şehadet, bizi de bulsun şehadet.
Evet, ağzınıza, yüreğinize, duygunuza sağlık. Evet. Aşkın abi.
Sağ olun. İlk kez böyle bir arada böyle çalınca tabii ufak tefek eksikleriyle beraber.
Evet, hakikaten hiç provasız çaldık. Kıymetli dinleyenler.
Evet, gayet güzel oldu. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programındayız. Aşkın Yıldız konuğumuz güzel bir ezgisini paylaştı bizlerle. Biz de eşlik etmeye çalıştık. Güzel oldu bence. Bu ezginin hikayesi nedir abi?
Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bence de güzel oldu. Elinize sağlık. Yani ezginin hikayesi aslında Suriye'deki direnişçiler, direnişçi Müslüman kardeşlerimizle alakalı bir şey yazmaya çalıştım o zaman. Tabii haberleri görüyoruz, oradaki Müslümanların direnişini görüyoruz, duyuyoruz. İşte elimizden geldiği kadar en azından dualarla, örneğin işte yardım konvoylarıyla vesaire bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Biz de karınca kararınca elimizden bir şey geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bu bir an için hani hissiyat duyup da yazdığımız bir şey. Direnişçi bir Müslümanın oğluna ithafen, onun ağzından oğluna söylenmiş bir şey gibi yazmaya çalıştım. Oğluna ne bir kurşun ne bir mazer, sanma bu yürek böyle düşer. Gözlerindeki korkuyu sil, korkmak zaten sana yakışmaz. Gelecek o özgür günler, yarınlar. Biz şehit olsak da inşallah sizler o günleri göreceksiniz minvalinde bir şey var. Böyle bir şey inşallah güzel olmuştur. Yani bizim kendimizce yaptığımız bir çalışma.
Yüreğinize, gönlünüze sağlık hocam hakikaten.
Yani sizde değer bulduğu için aslında burada da okumuş olduk. Allah razı olsun. Sağ olun.
Gayet güzel oldu. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programında Aşkın Yıldız'da sinema üzerine konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Biraz müzikten bahsedebiliriz belki. Müziğe ilginiz ne zaman başladı hocam? Kaç yıldır uğraşıyorsunuz?
Ya aslında müziğe ilgim çok eskiden beri var. Çocukluğumdan beri var. Bizim evde müzik vardı yani. Konularda sağ olsun babam aslında bizim öncümüzdür. Sadece benim değil. Benim işte diğer kuzenlerim, amcaoğullarım veyahut da diğer işte hala çocukları vesaire. bizim hep böyle babamdan o anlamda bir şey almıştır, el almıştır. Teknik olarak biz hani işi ilerletsek bile yani kendisinin böyle biraz daha nasıl söyleyeyim yani sınırlı bir şeyi var tabii. Biz onu biraz daha hani teknik olarak ilerletsek bile biz ondaki özü yakalayamıyoruz. Onun çaldığı kadar güzel olmuyor nedense. Evet. Onun söylediği kadar güzel olmuyor. Bizim gözümüzde hep öyle. Biz oradan aldık. Çocukluğumuzdan beri gelen bir şey. Tabii bunu biraz kendimize bir meşgale gibi oldu. Biraz hobi gibi oldu şimdiki deyimle ama sonradan fark ettik ki bir enstrüman çalmak, bir enstrüman öğrenmek insana çok fazla şey katıyor. Hiç hesapta olmayan, hiç aklında olmayan çok fazla şey katıyor. Yani şiir, ritim, hikaye, duygu, his, hissiyat vesaire bunları biz anladığımızı, öğrendiğimizi gördük. Ben bugün aslında bütün ailelere tavsiye olarak bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Mutlaka her çocuğun gönül telini titretecek bir enstrüman, bir müzik vardır. O yoksa bile bir resim ya da bir farklı bir sanat dalı vardır. Mutlaka bunlarla ilgilenmeleri icap eder. Bizde de aslında çocukluktan gelme bir şey. Bu şekilde söyleyebiliriz.
Evet hocam. Benim de yine aynı şekilde müziğe ilgim, eğilimim kıymetli babam sayesinde gerçekleşmiştir. Onu da buradan hürmet ederim, ellerinden öperim. Biraz önce sizin akordu yaparken hocam,
evet,
dediniz ya şu teli tutar mısın diye.
Evet, evet.
Ben daha çocuktum böyle 4-5 yaşlarındaydım. Babam hasbelkader uğraşırdı böyle bağlama enstrümanıyla. Oğlum gel bakalım şu teli tut bakalım şu akordu yapalım beraber dediği zaman böyle hani bir şey yapmanın hani vermiş olduğu bir hani
aynen o
hissiyata evet, kapılmak. Evet. Müzikle tanışmak ilk defa bir akort yaptık babamla beraber diyebilmek bize avantajımız diyebilirim hocam. Yani o yaşlarda kesinlikle hakikaten bir enstrüman çalmak gerekliliği hissiyatına bizleri o dönemlerde sevk etti babalarımız. Ailelere de çok güzel tavsiyede bulundunuz hocam. Bir hobi gerçekten biz her programda hemen hemen konuşuyoruz bunu. Yani gençlerin hatta yetişkinlerin bir hobi edinmesi, kendilerini kendileri için şu anda uğraştığı profesyonel alanlardan işte işlerinden kendilerini uzaklaştıracak. Kesinlikle. Belki o işlere kendi profesyonel işlerine güdüleyecek hobiler edinmemiz lazım diye düşünüyorum ben de.
Eyvallah. Ne güzel olmuş. İyi ki de ilgilenmişsiniz ki burada bu alanda bu camiada doğru yerde doğru bir şekilde doğru mesajlarla müzikle sanatla iç içesiniz.
Ve zaten önemli. Yani bu her alanda olur. Yani bir şey ürettiğin zaman veya üretilmiş bir şeyi çaldığın zaman bile mesela evet, sanat eseri olarak düşün. İnsan çok büyük bir keyif alıyor. Farklı bir keyif. Evet. Yani bu yaşamayan muhtemelen bilemez. Yani mesela bir şarkıyı dinliyorsun, çok seviyorsun. Enstrümantal bir şey olabilir. Sonra onu çalabiliyorsun. Allah Allah, notalar çıkıyor falan. O ilk çaldığınız anları hatırlarsınız mı?
Evet,
enstrümanınızda
tabii, tabii,
yani.
Tabii.
Kesinlikle.
Tabii.
Hatta ben bazen mesela neyi üflüyorum, aa ses çıktı falan, çok seviniyorum mesela.
Ben biraz önce yani, evet, hocamın bağlamasında uğraşırken evet, böyle bir şeyler yakaladım. Aa gerçekten
İnsan oldu. İnsan çok seviyor.
Eyvallah.
Ben bir ara mesela piyanoya başlamıştım. Böyle işte çalıyordum falan. Yani işte şeyler çaldık. Keyifli oluyor hakikaten. Yani öğrenmeyi de kesmemek lazım. Bu anlamda biz de böyle evet, bazen hani işletme körlüğü diye bir şey vardır yani. Kendinde olan şeyleri görmeyebiliyorsun.
Aslında kıymetli genel müdürümüz İdris Bey'in bir evet, sözü var. Çok yakınlarda bize söylemiş oldu. Yani artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki hani ben bu okuldan mezun oldum, öğrendim, bitti. 3 yıl geçti, 4 yıl geçti diye bir şey yok. Aksine her an öğrenme diye bir çağda yaşıyoruz. Yani her an bilgi kendini geliştiriyor, değiştiriyor yani. O yüzden de dediğin gibi biraz önce her an yeni bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Ne zaman oldun dersen zaten bitiyorsun. Oldum hı, dememek gerekiyor. Hep bilmiyor düsturuyla ilerlemek gerekiyor. Bir de bizim için mesela bu hepimizin aşağı yukarı müzik değil alanları yani. Hocam biraz daha yakın. Ben kamu, sen işletme.
Evet.
Hocam sinema.
Evet.
Biz bu alanları birazcık daha hobiden de uzaklaşarak hobi meslek haline getirdik. Biz birazcık daha özellikle hani konservatuar çıkışlı olmadığımız için biraz daha üstüne düşüp daha farklı tekniklerini, daha farklı işte öğrenme metotlarını da izlememiz gerekiyor diye düşünüyorum hocam.
Aynen öyle yani. Tabii aslında bu mesele biraz şuraya doğru geliyor bende. hatta özellikle de getirmek istiyorum yine sinema bölümüne. Şimdi yaşadığımız çağ modern bir çağ. Yaşadığımız modern çağ hiç soyut bir şey kabul etmiyor. Yani mutlaka böyle birebir karşılıklı olacak ilişkiler. Fayda gözetiyor yani. Ve maalesef bu bakış açısı bize kadar, yani ailelerimize ya da Müslümanlara kadar yani sirayet etmiş bir durumda. Bizler her birimiz çocukken, işte okula giderken ya da işte ne bileyim büyürken hep bize meslek sordular, ne olacaksın diye. Her birimiz yani...
Çoğumuz doktor olacağız dedik
yani
hocam.
Doktor olacağım, pilot olacağım, ben pilot olacağım dedim herhalde, bilmiyorum. Herkes demiştir yani. Öğretmen olacağım, şunu olacağım diye böyle konuşulur. Yani bu tabii hani kötü niyetli sorulmuş bir soru değil ama bizi böyle büyüttüler.
Evet, kesinlikle.
Yani ve ben müzikle ilgilendiğim zamanlarda ailemle ya da işte annemle ya da büyüklerimle konuştuğum zaman ne yapacaksın? Yani kimse bana bunun meslek olabileceğini söylemedi mesela, evet. Yani. Aynı şekilde her birimiz çocukluk ve futbol oynardık. Belki çok iyi futbolcular olabilirdik ama hiç kimse bunun bize meslek olabileceğini söylemedi. Kesinlikle. Yani bu sporun. Yani bizim için önemli olan şu. Yani SSK'sı olan işte bir öğretmen ya da bir devlet memuru ya da işte mühendis ya da bir doktor. Yani bunların hiçbirisi küçük işler, evet, değil. Çok önemli değil. İşler. Ama bize söylenen şey o. Bunun da sebebi işte bu modern aklın, modern çağın getirdiği bir şey. Modern akıl maalesef karşılıksız iş yapmıyor. Uzun yol sevmiyor. Kısa yol seviyor. Çabuk olsun istiyor. Hızlı bir şekilde olsun ve mutlaka karşılığında bir haz versin istiyor. Zevk versin, haz versin. Yani bu. Dolayısıyla bu zamanın da şeyi bu. Yani nasıl söyleyeyim, problemi bu. Bütün herkes mutlaka, yani bugün fast food kültürünün oluşmasının sebebi de budur yani.
Evet.
Yani o işte ayaküstü hemen yemek yemek, ayaküstü hemen bir yani bu ihtiyaçtan hemen kurtulmak ve tabii o arada da hızlı bir şekilde onun hazzını da almak, o da güzel olsun, onu da istiyoruz yani. Uzun uzun pişireceğiz de bekleyeceğiz de şu bu, yani kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyor. Dolayısıyla bu akıl bize somut bir şey söylüyor. Yani müzik, yani karşılığında bir para gelecek mi? Gelmeyecekse uğraşma. Veyahut da işte diğer sanatsal alanlar. Bunlar ancak hobi olabilir. Yani sen asıl olarak bir doktor ol ya da bir mühendis ol da bunları da kendi keyfin için, zevkin için yaparsan yap durumuna.
Ama bir şey söyleyeyim mi hocam? Yani belki farklı bir görüş olacak ama böyle yaptığın zaman daha rahat bir şekilde müzik yaptığın zaman, hani bir geçim kaygısı olmadan müzikle uğraştığın zaman daha güzel projeler ortaya koyabiliyorsun.
Bireysel olarak tabii bu böyle ama endüstriyel anlamda bir şey olmuyor. Yani bunun endüstrisi gelişmiyor. Dolayısıyla ellerin Hollywood'u var, bizim yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bu böyle oluyor. Yani bugün biz çok daha uzak değil. Yani hafızalarımızı hemen tazelemekte fayda var. Gezi Parkı'nda gördük ki bizim sanatçımız yok yani. Ama hepsini biz izliyoruz.
Evet, doğru hocam.
Hepsini izliyoruz, hepsini dinliyoruz. Ama biz orada değiliz. Onlar neden orada? Dolayısıyla bizim sanatçımız yoktu ki. Anlatabiliyor muyum? Ve onların her birisi de meslek olarak bunu yaptılar, öğrendiler. Tiyatro okudular, sinema okudular, müzik okudular vesaire vesaire. Bir şekilde desteklendiler, o ayrı bir konu ama.
Ama hocam yani yıllardır büyüklerimizde, dedelerimizde bir ön yargı var yani. Bu ön yargıyı kırmak da çok kolay olmayacak tabii ama ben kırıldığına inanıyorum şu anda. İnşallah daha da iyi olacak. Dediğiniz gibi mesela her alanda olmalıyız ama.
Evet.
Şimdi düşünsenize abi, yani 80 yılında veya 90'lı yıllarda çocuğunu işte Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gönderen bir aile. Ne kadar tedirgin bir aile yani.
Tabii ki. Hala aynı tedirginlik var ve tedirgin olmakta bir sıkıntı yok. Tedirgin olalım. Bakın siz müzikle ilgilenmişsiniz ama müzikle nasıl ilgilenmeniz gerektiğini anlamışsınız. Aile size onu bir şekilde vermiş.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? İşin burası başka bir konu. Başka bir, nasıl söyleyeyim, bir tartışma konu. Belki pedagojik bir konu yani. Ama bu olmak zorunda. Yani şimdi böyle bir vaka var. Müzik diye bir vaka var ve siz bundan uzak durmayı teklif ediyorsunuz korunmak için. Aynı şey sinemada geçerli. Ben yıllarca Müslümanların sinemadan uzak durmasına hiçbir şey demiyorum. Yani korunma refleksiyle bunu yapmış olabilirler. Ama bu korunma yöntemi, yolu, usulü bu yordam yanlış. Ben diyorum ki sinemadan korunmak mı istiyorsunuz? Evet, sinemanın zararları var, zehri var. Evet, bunlardan korunmak mı istiyorsunuz? Gözünüzü kapatmayın. Aksine gözünüzü çok çok açın.
Evet.
açın ve orada bize verilmek istenen şeyleri anlayın. Yani bizde çok şekli, bakın bu da modern zaman hastalığı. Yani bir şeyin fahşa olması için, bir şeyin kötü olması için ya da işte ne bileyim fuhuş olması için aleni böyle her şeyin işte çıplak gözle görünür olması lazım. Yani haramın, kötünün, uygunsuz olanın gözle görünür olması lazım. Ama sinema bunu böyle vermez ki zaten size. Yani biz her hafta cuma namazında zaten bu ayeti dinliyoruz. Öyle değil mi?
Evet.
Fuhuşu yasaklıyor, münkeri evet. yasaklıyor vesaire. Yani
kötülüğü.
Kötülükten nehyediyor. Ama sinema zaten size bunu kötü kötü kötü diye göstere göstere vermez ki.
Alıştıra değil mi? Yani artık göre göre insan alışıyor.
Yani her zaman söylediğim bir şey var. Yani bir baba içeride yatsı namazını ya veyahut da teheccüd namazını kılıyor olabilir. Ama çocuğun odasında apayrı bir dünyası var. Bilgisayarı var, televizyonu var, var da var. O orada izlediğinden ne alıyor acaba? Bunun farkında mı? Kötü bir şey izlemediğini zannediyor. Sıradan bir film izlediğini zannediyor. Ama o sıradan bir filmde veriliyor zaten ne veriliyorsa.
Peki hocam bu okumaları nasıl yapacağız? Yani normal bir izleyici olarak.
Yani bu okumaları nasıl yapacağız? Aslında bu...
Derin bir soru.
Şöyle. Aslında çok güzel bir şey söyledi evet. Aşkın hocam. Yani rahmetli dedemin babamlara bir öğüdü varmış. Oğlum kemali kemalsizden alın. Yani aklı akılsıza bakıp yani ona şükretmek. Onu şükretmek, onun yaptıklarını yapmayarak evet. alın diye aslında ben bir yol gösterdi. Yani de... yapılan örnekler çok az olduğu için Yusuf'cum yani o kadar az örnek var ki yapılan, ortaya koyulan güzel işler o kadar az ki. Hani onlara bakıp örnek alabileceğimiz örnek belki çok az değil mi hocam? Sizin alanınız belki yorum yapmaya çalışıyorum ama bağışlayın. Ama hani yapmamız gereken bir sürü örnek var. Yapmamamız gereken.
Bir de ben konuyu hem yani filmin okuması olarak bir de filmin metninin okuması olarak da sizin hani okumalar yapıyorsunuz.
Eyvallah. Yani şöyle şimdi bunun aslında direkt bir reçetesini veririz ama bu önemli değil. Yani bir filmde işte yönetmenine bakın, filmin ismine bakın, filmde kullanılan kişi isimlerine bakın, müziklerine bakın, işte hareketlere bakın, kamera hareketlerine bakın, orada kullanılan objelere, nesnelere bakın, senaryoyu çözmeye çalışın gibi birçok şey var. Bunlar verilir ama bunlar hiçbir şeye yaramaz. Mesele bunları görmeye çalışan aklı üretebilmekte. Bunun önemli olduğunu anlayabilmesi lazım izleyici. Bilmiyorum izah edebiliyor muyum? Yani reçete işe yaramaz. Bu reçeteyi kullanmanın gerekli olduğuna inanması lazım. Şu an bizim sorunumuz bu. Yani biz şu an mesela fazlalıklarımız var. Bunları biz kendi meziyetlerimiz gibi zannediyoruz. Halbuki bizi eksilten şeyler bunlar ve biz bunlardan kurtulmayı düşünmüyoruz henüz.
Evet.
Yani bir kirlerimiz var ve biz bunları kendi temizliğimiz gibi düşünüyoruz. Yani bize ait şeylermiş gibi düşünüyoruz. Halbuki yaşadığımız modern çağın birebir bize yansıttığı, az önce bahsini geçirmeye çalıştığım şeyler bunlar. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bunu da bir arınma gerçekleştirerek yapmamız lazım. Maddi arınmamız olması lazım, manevi arınmamız olması lazım ve bunları akıl edecek bir düşünsel arınmaya mutlaka ihtiyacımız var. Bakın bir ümmilikten bahsetmeye çalışıyorum. Peygamber Efendimiz ümmiydi deriz değil mi? Ama cahildi demeyiz.
Evet.
Bakın aynı şey değil. Bize şimdi ümmiliği okuma yazma bilmemek ya da işte bir şey bilmemek gibi anlatır insanlar. Ben bundan bahsetmiyorum. O alimliğimize geri dönmemiz lazım. Şu an bütün üniversiteler mesela birçok alanda öğrenciler yetiştiriyor ve birçok alanda diplomalar dağıtıyor. Ama bu dağıtılan diplomalar hali hazırda sistemi beslemekten başka hiçbir şeye yaramıyor. Profesör, doktor, doçent, doktor işte sürekli şey peşindeyiz. Akademik böyle ön adlar peşindeyiz. Veriyoruz da insanlar bunları da alıyorlar da ama daha yeni başımızdan geçen bir kalkışma var değil mi?
Evet.
Yani bir darbe kalkışması yaşadık değil mi? Bu insanlar cahil falan değillerdi. Doçent, doktor, profesör, doktor, falan doktor, filan doktor insanlardı. Ya da bu özelliklerde, bu kabiliyetlerde insanlardı. Ben şimdi soruyorum. Bir çocuğun, bir gencin ya da bir insanın pilot olması nasıl olabilir? Bir pilot nasıl yetişir? Kolay mı yetişir? Bu memleketin ekmeğini yiyeceksin, bu memleketin içerisinde iş yapacaksın, bu memlekette okullar okuyacaksın, pilot olacaksın ama gelip bu memleketin insanın üstüne bomba atabileceksin. O zaman işte burada sıkıntı var. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu düşünecek aklı ona vermek. Aslı olan o. Ondan sonra biz onu bırakacağız. Ondan sonra biz onu bırakacağız. Tiyatroyla da ilgilenebilir, sinemayla da ilgilenebilir, müzikle de ilgilenebilir, yazar da olabilir, herhangi bir ilim dalıyla da ilgilenebilir, bir bilimle de ilgilenebilir ama şu akılla ilgilenecek. Bu Allah'ın rızasına ulaşmak için benim elimde bir araç. Mesele bundan ibaret. Yoksa başka hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Hepimiz birbirimize benziyoruz. Hepimiz birbirimize benziyoruz. Giydiğimiz aynı, yediğimiz aynı, konuştuğumuz aynı. Birbirimize benziyoruz derken yani Türkiye sınırları içerisinde söylemiyorum. Yani bir Hristiyan, bir Musevi, bir Yahudi memleketindeki insanlarla aynı şeyleri konuşup aynı gündemleri paylaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Zaman bu zaman. Kendimizi ayırt edebileceğimiz özelliğimiz kalmadı. İşte ümmiliğimizi geri kazanmamız gerekiyor dediğim şey bu. Herkesin yaptığı şey sosyal medyada işte örneğin bugün ne var? Halep'te değil mi? Yani içimiz kan ağlıyor. Orada Müslümanlar, çocuklar, insanlar yani ne zor durumdalar. Ama yapabildiğimiz tek şey bakın refleksimiz aynı refleks. Sosyal medyada bir şey paylaşmak. Yani refleks bu. Yani üzüntümüzü dile getirme yolumuz bu. Bundan başka bir şey yok. Ya duamızı bile elimizden almışlar. Namazımızı bile elimizden almışlar.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yardım etme şekillerimizi bile elimizden almışlar. Meydanlara çıkmayı elimizden almışlar. Söz söylemeyi elimizden almışlar. Vermişler elimize birer tane telefon. Vermişler elimize birer tane işte sosyal medya ortamı. Her birimiz kendi köşemizde yazarız, çizeriz, ne bileyim atarız, tutarız vesaire insanlarız yani. Ama ne olacak böyle? İşte ümmiliğimize geri dönmemiz gerekiyor dediğim şey bu. Kurtulmamız lazım bu reflekslerden.
Evet.
Eyvallah hocam. Güzel bir program oldu. Hasbihal programının yavaş yavaş biz sonuna doğru geliyoruz ama birçok şeyi de konuşamadık. Kıymetli dinleyenlerimiz, Aşkın Yıldız konuğumuzdu bu hafta. Son olarak çalışmanızdan biraz böyle bir özet olarak bahsedebiliriz belki.
Aslında hakikaten güzel bir program oldu. Ben vaktin nasıl geçtiğini de anlayamadım. Yani gelirken de acaba ne konuşacağız, nasıl konuşacağız diye de böyle bir şeyim vardı. Yani açıkçası bir endişem vardı. Keşke bu konular daha çok konuşulabilse, daha çok böyle insanlar bunlara ortak olabilse. Çalışmamız şu, yani biz bu zamana kadar sinemanın bize gösterdiği, daha doğrusu kitle iletişim araçlarının bize gösterdiği dünyayı aldık, kabul ettik ve onu izledik ve onu yaşadık ve onu yaşıyoruz. Hani birbirimize benziyoruz, yaptığımız reflekslerimiz vesaire dediğim şeyin temeli buradan geliyor. Ama benim tezim de şu, yani benim derken bunu ben bulmuş falan değilim. Yani sinemanın dünyasını anladık. Bize bir dünya verdi, bunu yaşatıyor bize. Peki aslında bizim vermemiz gereken, medeniyetimizin vermesi gereken, öğretmesi gereken bir sinema yok mu? İzlenmesi gereken şey aslında medeniyetin sinemasıdır. Medeniyetler eskidir. Öyle 50 yıllık, 100 yıllık medeniyet olmaz. Binlerce yıllık bir medeniyetimiz var bizim. Bu medeniyet kendi müziğini üretti. Kendi değil mi minyatürünü vesairesini üretti. Kendi sanatlarını üretti. Ya sinemasını neden üretemesin? Ben buna anlam verebilmiş değilim. 100 yıllık, 120 yıllık bir yani daha dünkü çocuk sinema diğerlerinin yanında. Ama bizim medeniyetimiz hali hazırda sinemayla ilgilenmeyi düşünmüyor. Sebebi de işte refleks olarak işte günah ya da harama düşme korkusu, kaygısı. Anlatabiliyor muyum? Yani dediğim gibi hani kitabın asıl yazılma amacı bu. Bir de şunu söylemem
hocam. Buyurun siz.
Gerekiyor. Söyleyin. Onu son olarak söyleyeyim kitapla alakalı. Bütün bunlara verdiğimiz cevap aslında şu. Bir usul bildirmek. Her işimizde bir usul vardır bizim. Yani İslamiyet böyle bir dindir. Yani af buyurun tuvalete gidişinize kadar bir usul söyler bu din. Sinemada da bir usul var. Ayette ne diyor? Benim dinim, benim namazım, ölümüm, ibadetim, ölümüm ve hayatım diye bir şey diyor ya. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor. Enam 162 zannediyorum. Şimdi burada bu aslında bu yani kısaltmayın bunu, genişletin. Benim hayatım ve ölümüm dediği yere benim sinemam da girer. Benim müziğim de girer. Benim işte resimim de girer. Benim giyim kuşamım da modam da girer. Yani hepsi girer. Hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İşte bu çalışmanın tek gayesi işte bu ayetin referans alınması. Bu ayetin usul olarak belirlenmesi. Bugün bizim sinema dilimiz, sinema uslubumuz yok diye yakınırız. Böyle bir dilim aslında neyle yaratacaksın, neyle yapacaksın bunu? İşte bu ayetle yapacaksın. Kitabın asıl meselesi, ortaya çıkış amacı da budur. Ve şunu da söyleyeyim son olarak. Bu çalışma çok uzun yıllar yapılan toplantılar, işte istişareler, kitap okumaları, film okumaları, bir çalışmaların sonunda bir araya getirilen fikirlerin kaleme alınmasından da ibarettir. Bunu da söyleyeyim son olarak.
Hocam, ben de ekleme yapacağım birkaç. Biz aslında anlattığınız problemler birazcık üretemememizin sıkıntıları. Yani şimdi Osmanlı müzikleri diyoruz değil mi? Osmanlı sanatları diyoruz. Ecdadımızın yaklaşık 850 yılda ortaya koyduğu işte müzikleri hala dinliyoruz. Veya o el sanatlarını hala icra ediyoruz. Kıyafetlere bakıp ya ne güzel kıyafetler işte tasarlamışlar diyebiliyoruz. Mesela bize bunlar hepsi ecdadımızdan tevarüz eden sanatlar. Meddah yine aynı şekilde değil mi? Ortaya koyulmuş. Belki şunu diyorum yani birazcık böyle bir espri anlayışıyla. O dönem hani sinema olsaydı ecdat bununla kesinlikle uğraşırdı. Kesinlikle bir yere getirirdi. Biz de o getirdiğiyle bir yerlere gelebilirdik. Ama hani o sinema biraz önce size söylediğiniz daha yeni bir belki 150 yıllık değil mi?
120 yıl diyebiliriz.
120 yıllık bir sanat dalı olduğu için ecdat bununla ilgili bir şeyler koymamış. Biz de bununla ilgili hiçbir çalışma yapmamışız.
Yani aslında güzel ve yerinde bir tespit. Yani ecdat buna müsaade verir miydi, önünü açar mıydı bilmiyorum ama şunu biliyorum. Ortada bir vaka var ve buna kayıtsız kalmazdı.
Kesinlikle kalmazdı.
Buna kayıtsız. Bizim sorunumuz buna kayıtsız kalmak. Bakın biz Müslümanlar olarak televizyon dönemini ıskaladık, son anda yetişir gibi olduk.
Abi Kavuklu'ya, Pişekar'a, işte Hacı Vat'a, Karagöz'e, değil evet. mi? Metta, bunlara oyun, bunlara izin veren bir ecdat sinemaya niye izin vermesin ya?
Yani
usulünce.
Tabii mesele o. Yani buna bir vaka olarak yaklaşır ve buna ve bir bunu, usul getirir.
Hakikaten
yani
o zaman
gereken bu.
İşte medeniyetin sineması olurdu o zaman.
Eyvallah.
Çok teşekkür ederiz. Güzel bir akşamdı, güzel bir sohbetti.
Ben teşekkür ederim.
Sinema üzerine, medeniyetimizin belki sineması üzerine çok konuşamadık ama onunla ilgili de inşallah kitap çalışmanız bir an önce biter ve okuruz. O zaman da tekrar sizi alırız.
İnşallah.
Güzel bir ezgi paylaştık. Hoş bir programımız oldu. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımızda bu hafta Aşkın Yıldız, müzisyen ve sinemacı kimliğiyle bizlere konuk oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tekrar
aslında
ediyoruz.
Hocamızın biraz önce programın başında bahsettik. Yöneticilik de vasfı vardı. Onunla ilgili de konuşacaktık. Kendisi aynı zamanda
Üsküdar'ın Balaban Tekkesi'nde idarecilik yapıyor.
Evet.
Orada da birçok çalışma oluyor ama ona girersek şimdi programımız
herhalde. Bütün dostları, bütün dinleyenleri evet. bekliyoruz oraya. En azından öyle söyleyelim. Çayımızı içmeye evet. bekliyoruz yani.
Çok hoş bir mekan. İnşallah biz de gideceğiz oralara. Evet İnşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
İşleriniz, güçleriniz hayır olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Cumanız da mübarek olsun inşallah. Hayırlı geceler.